Ayrım 21. Her gün hüzün. Sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 183. Zavallı adamı öldürebilirdin Essie, dedi anne. Yaşlı kadının abuk subuk hikayesini duyunca. Onları tencereye koymadan önce çok dikkatli olman gerekiyordu. Tanrım, ama ben zarar vermek istememiştim, dedi yaşlı Essie. Elini gözüne doğru götürürken. Benim yaşlı gözlerim artık eskisi gibi değil. Yemeğin hepsini mahvettim diye beni fena halde dövdü. Yazıklar olsun. Küçücük bir hata yaptım diye acımasız kemeriyle dövdü beni. Küçücük bir hata, dedi anne. Ah, hadi Essie, adil olmalısın. Onu zehirleyebilirdin. Ne de olsa her adamın önüne akşam yemeği diye haşlanmış lale konmuyor. Seninle sevişmesini bekleyemezdim. Ama onların soğan olduklarına yemin edebilirdim, dedi Essie inatla. Eteğini kemikli dizlerine doğru çekerken. O yandaki yaşlı kaltağın soğanların yanına lale ekmeği hakkı yok. Belasını arıyor olmalı. Ama Essie, senin de onun soğanlarını almaya hakkın yoktu. Essie homurdandı ve yerinde doğruldu. O kahrolasıca yıllardır ne zaman adama haşlama yapacak olsam arkadaki parmaklıkların altından geçtiğimi bilir. Birkaç lanet soğanın ona zararı olmaz. Zaten bahçesi soğan dolu. Üstelik çoğu da çürük. Bence o yaşlı yine kasten yaptı. Lale soğanlarını normal soğanların yanına koydu. Zaten birbirlerine çok benziyorlar. Bir de gözlerimin iyi görmediğini biliyordu. Sana söylüyorum, bunu onun yanına bırakmayacağım. Zaten bel faslı olmasından işe yaramaz biri olduğu anlaşılmıyor mu? Pedik, Kerrigan'la evlendikten sonra geri dönmeliydi. Herkes onun içinde protestan olduğunu görebilir. Tom her zaman Bethesdalıların İngilizlerden bile daha kötü insanlar olduklarını söyler. Kadının kocasının adı bir şeyler hatırlattı ve kadın irkildi. Zinacı, yaşlı şeytan. Neredeyse gözümü çıkaracaktı. Ansızın gülmeye başladı. Eliyle ağzını kapatıyordu. Oturduğu sandalyede şiddetle sarsıldı. Tanrım, baksana ne diyeceğim. Yaşlı pislik bir anda morardı. Tıpkı senin elbisen gibi mosmor oldu. Bu hiç de komik değil Essie, dedi anne. Ancak diğerinin öfkeyle karışık neşesine gülümseyerek karşılık vermekten kendini alıkoyamadı. Yaşlı kadın duymamış gibiydi ve nefessiz kalıncaya kadar kahkaha atmaya devam etti. Bir eliyle ağzını kapatıyor, diğeriyle dizini dövüyordu. Sana yemin ederim, asla yalan söylemiyorum. Mosmor oldu ve ne zaman konuşmaya çalışsa ağzının kenarından eflatun köpükler çıkarıyordu. Ve gözleri adeta şeytan yüzü görmüş gibi yuvalarından dışarı çıkmıştı. Renkli sabun köpükleri gibiydi. Ağzından çıkıp güzel beyaz gömleğine akıyordu. Bunun kokusu çok etkili Essie, demişti bir aneden eve döndüğünde. Ocağın üzerinde köpürmekte olan koca tencereye görünce. Hazır mı bari? Çünkü kurt gibi acıktım, demişti. Gözleri zevkle yerinden oynadı. Ah, bembeyaz köpükleriyle bir kötürümü bile ayağa kaldırıp bir mil koşturacak kadar güzel görünüyordu. Sen de görmeliydin. Peki ya kokusu Essie, diye sordu anne. Kokusunda bir tuhaflık yok muydu? Essie omu silkti. Ben nereden bileyim? Benim burnum da en az gözlerim kadar kötüdür. Üstelik o kadar çok biber, hardal ve nane koymuştum ki. Nane mi? Diye araya girdi anne. Nane, diye tekrarladı yaşlı Essie istifini bozmadan. Sindirime çok iyi geliyor. İçinde o kadar çok baharat vardı ki. Tom da tuhaf bir koku almadı. Üstelik o kadar açtı ki bir çiftçinin kıçını bile yiyebilirdi. Koca bir kaseye doldurdum ve önüne koydum. Kıtlıktan çıkmış gibi yemeğe daldı. Ben de karşısına geçip büyük bir keyifle pişirdiğim yemeğe saldırmasını seyrettim. Ne de olsa pişirdiği yemeğin kocası tarafından beğenilmesi her kadının hoşuna gider. Aman tanrım, tam da o sırada, tam da gözlerimin önünde morarmaya başlamasın mı? Tam mor da değil aslında. Daha çok patlıcan rengi. Leylak, mavi karışımı. Ve konuşmaya çalıştığında ise o köpükler çeşme gibi ağzından dışarı çıkmaya başladı. Renkler o kadar mükemmeldi ki bir süre oturup öylece baktım ve bana gençliğimdeki parkı hatırlattı. Gökkuşağı gibi görünmesi için suyunun içine boya karıştırdıkları bir çeşmesi vardı. İşte o zaman boğulmakta olduğunu fark ettim. Suratı kırmızı bir balon gibi oldu. Yedikleri ağzından dışarı çıkıyordu. O zaman hemen kalktım ve bulaşıkhaneden bir sabun getirip kusturmak için boğazından aşağı yolladım. Çok geçmeden midesindeki her şey yerde üzüyordu. Ve ağzından çıkan o renkli şeylerin bir anda sonu geldi. Tam ayağa kalkması için ona yardım ediyordum ki, kahrolası pislik, gözümün üzerinde dünyamı karartan bir yumruk patlatıverdi. Ama cinayetle suçlanabilirdin Essie, dedi anne. Cinayet mi? Lanet olsun. Essie tükürükler saçıyordu. Bu ancak ülkeme hizmet etmek olurdu. Üstelik onu öldürmek için bir demet lale soğanından daha fazlasına ihtiyacım var. Artık soğanlarımı satın almam gerekecek. Çünkü bir dahaki sefere bunun bir kaza olduğuna inanmayacağı için hayatımdan endişeleniyorum. Bir kez daha yaparsam kellemi uçurur. Eğer Maxo kopan gürültüyü duyup da içerini almasaydı beni katledecekti. Göğüslerinin her darbesiyle kendini yere indireceğini çok iyi bildiğinden onunla tartışmak istemiyor. O nasıl, daha iyi mi? Yaşlı Essie'nin kırışık yüzü düştü. Ah zavallı Maxo, dedi. Kafasını arkaya yatırarak, dudaklarını diş etleriyle emerken çıkık çenesindeki oyuk derinleşti. Atak geçirdiğinde yaşlı Matt ve zavallı küçük Nuriye'nin yanına gidecek diye düşünmüştüm. Sedik 6 aylık kocası, cenazeden hemen sonra Montreux'dan atılıp Holyhead'e giden gemiye yerleştiler. Tabutu kiliseye götürdüklerinde ne oldu biliyor musun? Cevap beklemeden sandalyesinden aniden öne doğru uzandı ve dudaklarını daha da hırsla kemirirken kemikli parmaklarıyla annenin kolunu yakaladı. Burada sana anlatayım. Tabut hemen sunağa kondu ve birkaç dua edildi. Sonra şu senin kel rahip, Orokke, sandaletlerini şıpırdatarak Maxo'ya yanaştı. Kulağına eğildi ve herkesin rahatlıkla duyabileceği bir sesle ''2 pound lütfen Bayan Hennigan'' dedi. ''Şimdi sana soruyorum, bu yas içindeki bir anneye söylenecek şey mi? Belki de kadının sadece 2 pound'u vardı. Ben herkes kadar iyi bir Katoliğim ama Tanrı aşkına bu ölümle alay etmekten başka bir şey değil.'' ''Elbette, dünyaya gelmek de para gerektiriyor. Dünyadan gitmek de. Bu bir gerçek.'' dedi anne. ''Evet, ama Tanrı'nın evinde.'' Yaşlı Essie anneye baktı. Sanki söyleyeceği şeyin etkisini tartar gibiydi. ''Biliyor musun, bütün gün oturup dinin bir anlamı olup olmadığını düşünebilirsin. Kiliseye gitmemek ya da ayinlere katılmamak daha iyi. Çünkü rahipler her şey için para istiyorlar. Eğer bunun için değilse şunun için, şunun için değilse başka bir şey için para istiyorlar. Konforlu evlerde, hizmetçileriyle oturuyorlar. Pazar günleri golf oynuyorlar. Ve de Valora gibi arabalara biniyorlar.'' Yaşlı kadın, söylediklerinin herhangi bir karmaşaya yol açmadığını görünce sırıttı. Ve ellerini eteğinin üzerinde avuçturdu. ''Biliyor musun, bazen protestan olmak daha iyi diye düşünüyorum.'' Aniden kafasını pencereye doğru çevirdi. Ve dışarıdan geçen birini görünce doğruldu. ''O, Dalkey'in topları geliyor,'' dedi. Mantosun omuzlarını alırken, ''Hemen gitmeliyim.'' ''Yemeği hazır zaten,'' dedi anne. ''Kalması için fazla çaba harcamadan. Gitmene gerek yok.'' ''Hiçbir erkek akşam yemeğini başkalarının önünde yemekten hoşlanmaz,'' diye ısrar etti Essie. Kapıya ilerledi. Ve dışarıdaki adam, her zaman kapı sürgüsü üzerinde duran anahtarı uzanmadan önce kapıyı açıp gülümsedi. ''Ah, sen de gelmişsin Paddy,'' dedi yanından geçerken. ''Ben de tam...'' diyecekti ki, adam ona arkasını dönüp mutfağa girdi. Yaşlı kadın iki parmağıyla V işareti yaparak parmaklarını gözlerine yaklaştırdı ve aceleyle basamakları indi. ''O yaşlı kadının burada ne işi vardı?'' diye sordu baba. Mutfağın kenarındaki delik deşik olmuş yeşil paspasın üzerinde botlarını çıkarırken. ''Ah zavallı Essie,'' dedi anne. ''Tanrı yardımcısı olsun. Kimseye zararı yoktur. Herkese yardım eder. İnsanlara yardım etmek için amuda kalkar.'' Baba alaycı bir şekilde sırıttı. ''Bunu görmek lazım. Başın üzerine kalkmış bir baca fırçası. Tanrım, bugün iskelenin üzerinde soğuktan parmaklarımı kaybedecektim,'' dedi. Eskimiş ceketini çıkarıp kömürlük kapısının arkasına astı. ''Kış çabuk geldi ve zorlu geçiyor. Henüz Ekim ayındayız.'' Ateşin yanına gitti. Bacakları ayrık bir şekilde sırtını ateşe verdi. Ellerini kalçaların üzerinde ovuşturuyordu. ''Tanrım, kışın bu inşaat işleri çok zor oluyor. Bugün öyle bir rüzgar vardı ki bir maymunun toplarını bile uçurabilirdi. Benim yemeğim nerede Tanrı aşkına? Kurt gibi acıktım.'' ''Güzel ve sıcak bir halde ocağın üzerinde duruyor,'' dedi anne. Kilere girip bir havlu aldı. ''Umarım yine turp değildir,'' dedi baba. Kendini ısıtmış, ateşin yanındaki koltuklardan bir tanesine gömülmüştü. ''Eğer biraz daha turp yersem kanım sarı akmaya başlayacak.'' ''Her zaman böyle yapıyorsun,'' dedi anne gülerek. Ellerinde taşıdığı dumanı tüten iki tabağı ateşin karşısına yerleştirdikleri kıvrık bacalı malın masanın üzerine koydu. ''Beğendiğin bir şey var burada.'' Baba, pantolon askılarını omuzlarından aşağı sıyırdı. Sizde, her zaman vardı bu bayan dedi kadının kalçasına, sıkı bir şaplak indirirken. Her şeye rağmen, hala çok güzel bir kıçın var Tanrı'ya şükür. Şşt, çocuklar diye susturdu kadın. Sadece kendi kendime dua ediyorum dedi baba. Hala çok güzel bir kadınsın. Belki hala bir atış yapabilirim. Mohikanların sonuncusu için mesela. Gizleyemediği bir kuşkuyla kocasına baktı. Sen içkili misin? İçkili diye homurdandı baba. Hafta ortasında içki içtiğimi de nereden çıkardın kadın? Ben sisk için çalışıyorum. Lanet olası ortaklarından biri değilim. Belki avans almışsındır diye düşündüm dedi anne. Dolaptan hardal, tuz ve biber almaya giderken. Avans diye tekrarladı baba burnundan solurken. Tabağının her tarafını hardalla doldurdu. Tanrı senin masumiyetini korusun. O korkman denen pislik, kötürüm. Annenin İsa'nınkine benzer yaralar içinde ölmek üzere olduğunu söylesem bile avans vermez. İnsanın bir kulağına yuva kurar, diğerine de kiraya verir. Çatalını nehalayla doldurdu ve kızgınlıkla ağzının içine tıktı. Ben soğuktan parmaklarımı kaybetmek üzere eve geliyorum. Sen de bana içkili olup olmadığımı soruyorsun. Şey, yani çok güler yüzlüydün de dedi anne. Görünüşe göre düşünmeden konuşuyordu. Tanrım dedi baba bıkkınlıkla çatalını indirirken. Bir akşam adam evine gelip karısına bir iki güzel laf söyleyemez mi? Bu insanın iştahını kesmeye yeter dedi tiksintiyle. Bir çatal dolusu lahana ve patatesi ağzına doldururken. Hadi yemeğini ye ve fazla konuşma dedi anne. Onun nadir rastlanan ruh halini bozmaktan korkarak. Eğer midende yer kalırsa tencerede daha yemek var. Anne yosun tutmuş bir kütüğü ateşe attı. Kütük çok kuruydu. Ve kısa zamanda bir yılan gibi tıslayarak yanmaya başladı. Sokaktaki herhangi bir kediden daha fazla bir ömür bahşedilmiş zavallı, küçük, kırma köpek, şöminenin diğer tarafında kahverengi bir yün yumağı gibi yatıyordu. Açık olan tek gözüyle etrafa bakarken, ara sıra şöminenin hemen önünde, burnunun dibinde duran çamurlu botlara göz atıyordu. Saat 17.45'i göstermesine karşın, defalarca boyanmış, soluk perdeler, Ekim'in erken kararan havasında sımsıkı kapanmıştı. Çocuklar sıra halinde, at kılından divana oturmuşlar, kitaplarını karıştırıyorlar, bir yandan da kendilerine daha fazla yer açmak için birbirlerini dürtüklüyorlardı. İsyankar sesleri, babanın tehditkar bir bakışıyla sessizliğe dönüştü. Kendini yemeğine kaptırması hem etkileyici hem de tiksindiriciydi. Kendisiyle ilgilendiren bir konu bile olsa, konuşmak yasaktı, radyo açılamazdı, kimse merdivenlerden inip çıkamazdı. Beklenmeyen biri kapıyı çalsa, kaşları hiddetle birleşir, bir elini masaya koyar, çatalı sıkıca tutar, damarları çıkar, kapıdaki konuşmanın bitmesini öfkeyle bekler ve kapı kapandıktan sonra iki kat öfkeyle yemeğe geri dönerdi. Defterlerin üzerine yazı yazılırken, ucuz kalemlerin çıkardığı sesler bile öfke belirtisi olan bir öksürüğe neden olurdu. Ve ufaklıklar yüzlerinde suçluluk ifadesiyle birbirlerine korkuyla sokulurlar, bu yemek töreninin bitmesini beklerlerdi. Artık çatal bıçağını masaya koymuş, tatminkar bir şekilde homurdanıyor, kalçasındaki pirinç tokalı kemeri gevşetmiş, arkasına yaslanıyordu. Yemeğini bitirmesiyle birlikte odadaki kargaşa eski halini almıştı. Aniden koyu verilmiş bir kahkaha, sinirli bir kıkırdama, çatal bıçak ateş ışığında parlayarak havada hareket ederken sarf edilemeyen sözler. Eski divanın üzerinde tekrar başlayan dürtüklemeler, tiz sesli çığlıklar, botların sert zemine çarpışları. Radyo açılmıştı. Bir rumba parçası mutfağı dolduruyordu. İki kız ayağa fırlayıp dans etmeye başladı. Kalçalarını kıvırıyorlar, karınlarını dışarı çıkarıp başlarının üzerinde parmaklarını şıklatarak ünlü Carmen Miranda'nın taklidini yapıyorlardı. Kızlardan bir tanesi ablasının, kendisine çok büyük gelen topuklu ayakkabılarını giymişti. Ayakkabı aniden ayağından fırladı ve büyük bir gürültüyle dolaba çarparak üzerindeki çömleğin sallanmasına neden oldu. Korkuyla babaya baktı, ancak o gazetesini okumaya devam etti. Ayaklarını ayırarak şöminenin kenarına koymuş, ağzında kalan yemek parçalarını çiğniyordu. İki rumbacı danslarına devam ederken, okul kitaplarının arkasına saklanmış erkek kardeşleri tarafından yuvarlanmış kağıt toplarına maruz kalıyorlardı. Baba nihayet gazeteyi dizlerinin üzerine koyarak onlara baktı. Ah sen dedi oğlanlardan bir tanesine işaret ederek. Senin kahrolası adın ne? Benim mi efendim dedi oğlan bir anda kendine gelerek. Evet senin dedi baba. Birkaç bozukluğun şıngırdadığı cebini karıştırırken. Git bana bir Northlight jileti al ve çok çabuk ol. Peki efendim dedi oğlan ön kapıya fırlayarak. Bana bir kase su hazırlar mısın bayan dedi baba. Doğrulup gerinmiş, gömleğinin kollarını yukarı kıvırırken kıllı kollarını kaşıyordu. Anne kilerden baktı. Çay için mi istiyorsun? Hazır olmak üzere. Lanet olası tıraş için istiyorum kadın dedi. Baş ve işaret parmağıyla çenesini sıvazlarken. Kaçak bir mahkum gibi görünmeye başladım. Anne meraklı ve anlamamış bir halde içeri geldi. Ellerini önlüğüne kuruluyordu. Bugün daha çarşamba dedi. Sen cumadan önce tıraş olmazsın ki. Hey yüce tanrım dedi baba hiddetlenerek. Ne için istediğimi itiraf ettirmeden bana bir kase su hazırlayamaz mısın sen? Kahrolası tüm akşam gazeteleri, Dublin, su işçilerinin greve gitmeye hazırlandıklarından bahsediyor. Annenin yüzünde isteksiz bir anlayış belirdi. Dışarı mı çıkacaksın dedi kekeleyerek. Baba ona bakıp dışarı mı çıkacaksın derken yüzünü ileri doğru çıkararak kadının taklidini yaptı. Bütün gece seninle oturup aptal aptal konuşmalarını dinlemek için mi tıraş olma zahmetine ve masrafına gireceğimi sanıyorsun yoksa? Temiz gömlek var mı? Yoksa dışarı bir at hırsızı gibi mi çıkayım? Temiz ve ütülenmiş bir gömleğin. Ve sen dedi baba, divandaki olanlardan birini çekiştirerek. Cila ve fırçayı getir bana. Dizlerinin üzerine çöktü ve dolabın altından kahverengi kaba ayakkabılarını çıkardı. Nereye gidiyorsun diye sordu anne, dudaklarını ıslatarak. Baba, arkası düz, ahşap sandalyelerden birine oturdu. Botunu ters çevirip, üzerindeki çamur ve çimentoları şöminenin içine silkeledi. Sana söylemedim mi dedi sinsi bir gülüşle. İş yerinde beni sendika temsilcisi seçtiler. İnanabiliyor musun? Ben istemedim aslında. Ama adamların hepsi oylarını bana verdiler. Ben de reddedemedim. Nasıl reddedebilirdim ki? Diğer botunu da silkeledi. O kadar parayı düşünürsek, çok cazip bir iş. Ne parası diye sordu anne cılız bir sesle. Masanın köşesine sıkıca yapışmıştı. 21. ayrımın sonu, sayfa 191.